Ayrım 33, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 391. 3000 mil ötede Paris'te vakit öğleden sonraydı. Güneş sıcak ve parlak, gökyüzü berraktı. Bulvarlarda yürüyüş yapmak veya Tuileries bahçelerinde gezinmek ya da suların üzerinden ve bir sürü köprünün altından süzülerek giden tekneleri seyrederken Sen nehrinden gelen meltemleri yakalamak için harika bir gündü. Yazın Paris eşsiz bir yerdi. Jeanine Clunes Cortland için o gün sadece güzel bir gün değil, bir zafer sembolüydü de. Bir iki günlüğüne uykularında adını tekrarlayıp durduğu eski karısının hayaliyle hala divaneler gibi gezinen sıkıcı bir kocanın orta tabaka ahlak anlayışından uzak kalacaktı. Chicago'dayken dikkatle seçilmiş, her biri tam bir erkek olan pek çok genç öğrenciyle yaşadığı gibi gizli bir aşk randevusuna gitmenin ne kadar güzel, ne kadar doyurucu olacağını düşündü bir an için. Alman Büyükelçiliğinde bir ataşe vardı. Kendisine bir bakıma açıkça kur yapan 30 yaşlarında çekici bir adamdı. Bu adama bir kere telefon etse buluşmak istediği yer neresi olursa olsun koşa koşa gelirdi, bunu biliyordu. Ama bu düşünce her ne kadar baştan çıkarıcı olursa olsun bu olacak iş değildi. Boş vakti daha acil, daha az bencilce ilgilerine harcanmalıydı. Kocasının yani büyükelçinin dışarıda olduğu sürede arşivden mazeret izni almıştı. Kocasının yokluğunda çok daha kolaylıkla halledilebilecek bazı ufak tefek tatsız ev işleri vardı. Tabii ki buna kimse karşı çıkmamıştı ve tabii ki Daniel'in baş yaverine kendisinin yeni oda takımı için kumaş bakmak üzere dükkan dükkan dolaşacağını söylemişti. Yo hayır, Jeanine bir elçilik limuzinini de istemezdi. Bu kendi özel işiydi ve arabanın faturası Dışişleri Bakanlığı'na ödetilmemeliydi. Ne kadar da kolay aklına gelivermişti bu sözler. Nasıl gelmeyecekti ki? Hayatının amacı için 9 yaşından beri eğitilmekteydi. Ancak yine de yaverin kendisi için bir taksi çağırmasına ses çıkarmamıştı. Washington'dan ayrılmasından önce Jeanine kardeşliğin bir üyesinin adresi ve temas şifresi verilmişti. Champs-Élysées'de bir çizmelici dükkanıydı bu. Kısa bir konuşma içinde iki kez André ismi kullanılmalıydı. Mesela, André sizlerin Paris'teki en iyi çizmeci, André hiç yanılmaz gibi. Taksi şoförüne adresi verip arkasına yaslandı, bir yandan da Almanya'ya hangi bilgileri aktaracağını düşünüyordu. Gerçeği elbette ama öyle bir biçimde söze dökülmeliydi ki liderlik kendisinin olağanüstü başarılarına yalnızca hayran olmakla kalmamalı, onu bona getirmenin ne kadar akıllıca olacağını da görmeliydi. Fransa'ya büyükelçi olmak Avrupa'daki en önemli diplomatik mevkilerden birisiydi. Şu anda da o kadar hassas bir durum yaşanıyordu ki Dışişleri Bakanlığı acemi birini tayin edeceğine en deneyimli ekibinden birilerini aramıştı. İşte Jeanine de bu profesyonelin karısıydı. Kısa bir süre önce boşanmış bu dışişleri görevlisinin yakında bakanlığın yıldızı haline geleceğini söylemişlerdi kendisine. Gerisi kolay olmuştu. Daniel Cortland yalnızdı, büyük bir çöküntü yaşıyordu. Jeanine'in sağladığı rahatlığın arayışı içindeydi. Taksi çizmeci dükkanına geldi ama burası bir dükkandan çok deri eşyalar satan küçük bir ticaret merkezi gibiydi. Parlak çizmeler, eyerler ve çeşitli atçılık takımları çekici vitrinlere dizilmişlerdi. Jeanine Clunes arabadan inip taksiyi gönderdi. Hareket etmekte olan taksinin yaklaşık 30 metre gerisinde ikinci şubenin arabası park yasağı olan bir yere girdi. Sürücü telsiz telefonu alıp hemen Moro'nun ofisini aradı. Evet dedi Moro, telefona kendi cevap veriyordu. Çünkü öldürülen Monique de Agost'un yerine geçecek bir sekreter henüz bulunamamıştı. Ölümü ise bir hastalık açıklaması yapılarak gizli tutuluyordu. Madame Cortland şu anda Champs-Élysées'de eyer ve çizme mağazasına girdi. Varlıklı binicilere hizmet veren bir yer dedi ikinci şube müdürü. Tuhaf, büyükelçinin dosyasında atlara düşkünlüğüyle ilgili bir bilgi yoktu. Dükkan aynı zamanda çizmeleriyle döndür efendim. Çok dayanıklı ve epeyce de rahat oluyorlarmış. Dayanıklılığı filan bırak, Cortland çizme giyecek ha? Belki de hanımefendi giyecektir. Eğer kendisinin bu tür giyime merakı varsa öyle zannediyorum ki doğruca Charles Jourdan veya Saint-Honoré'deki Ferragamo mağazasına giderdi.
Biz sadece ne oluyorsa onu rapor ediyoruz Monsieur. Araştırma yapması için arkadaşımı içeri göndereyim mi?
İyi fikir. Söyle ona içeri girip etraftaki malları incelesin, fiyatlarına baksın, bir şeyler yapsın işte. Eğer hanımefendiye bir şeyler giydirirlerse hemen dışarı çıkabilir.
Baş üstüne.
Şanzelize'nin geniş bulvarı etrafında daire çizen eğer ve çizme mağazasının karşısına park eden bir Peugeot'un içinde mavi renkte pahalı bir takım elbise giymiş olan adam araba telefonunu kaldırdı. Ama Paris'teki bir numarayı çevirmek yerine Almanya'nın kodunu çevirdi. Bonn, Almanya. Bir iki saniye içinde telefon bağlandı.
Guten Tag dedi hattaki ses.
Yine ben Paris'ten dedi Peugeot'un içindeki iyi giyimli adam.
Dün gece o denizci şoförü mutlaka öldürmek mi gerekiyordu?
Başka seçeneğim yoktu Mein Herr. Beni Avignon deposundaki Blitzkrieg karargahından tanıdı. Hatırlarsanız benden onların ortadan kayboluşlarıyla ilgili öğrenebileceğim ne varsa istemiştiniz. Ve onların nerede eylem yaptıklarını bilen bir tek ben olduğumdan orada olmamı da bizzat siz istemiştiniz.
Evet evet hatırlıyorum ama denizciyi niye öldürdün?
Albayla o diğer ikisini, subayla yanındaki sarışın kadını bizim depoya getirdi. Beni o zaman da gördü dün gece de. Bana dur diye bağırdı. Başka ne yapacaktım ki?
Pekala, öyleyse tebrik etmem gerekiyor seni.
Gerekiyor mu Mein Herr? Şayet beni ele geçirecek olsalardı, içimi tıka basa ilaçlarla doldurur ve neden orada olduğumu öğrenirlerdi. Moro'nun sekreterini öldürdüğümü ve yerlerini böyle öğrendiğimi de...
Öyleyse seni gerçekten tebrik ederim dedi ses Almanca olarak. Moro'yu yakalayacağız artık. Bizim için fazla tehlikeli oldu. Başarman sadece bir zaman meselesi. Haksız mıyım?
Bu konuda kendime tamamen güveniyorum ama sizi bu yüzden aramıyorum.
Peki ne öyleyse?
İkinci şubeye ait bir arabayı izlemekteyim. Saatlerdir Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde park ediyordu. Olağan değil. Sanırım siz de katılırsınız.
Katılıyorum. Sonra?
Büyükelçinin karısı Frau Kortland'ı göz hapsine almışlar. Pahalı bir deri dükkanına girdi az önce. Adı Eğer ve Çizme.
Aman tanrım diye sözünü kesti Bond'daki adam. Andre Kanalı.
Efendim anlamadım.
Hatta kal. Hemen döneceğim.
Dakikalar geçti. Peugeot'daki adam sol elinin parmaklarını direksiyona vurarak tempo tutuyordu. Telefon sağ kulağındaydı. Sonunda Almanya'daki ses tekrar hatta geldi.
Beni çok dikkatle dinle Paris dedi adam üzerine basa basa. Kadını bulmuş, deşifre etmişler.
Kimi bulmuşlar Mein Herr?
Boşver şimdi bunu. Sadece emirlere uy. Mümkün olabilecek en kısa zamanda o kadını öldüreceksin. Onu öldür.
24. Bölüm. Paris Büyükelçisi Daniel Rutherford Cortland sessiz sedasız elindeki kağıtlara gözlerini dikmişti. Gözleri yoruluncaya dek defalarca okudu. En sonunda yanaklarından aşağıya gözyaşları döküldü. Yaşları eliyle sildi sonra Wesley Sorenson'un masasının karşısında oturduğu sandalyede doğruldu.
Çok üzgünüm Sayın Büyükelçi dedi konsolosluk operasyonları müdürü. Bunun bana verdiği acı sonsuz ama size söylenmesi gerekiyordu.
Anlıyorum.
Eğer herhangi bir kuşkunuz varsa Carl Schneider buraya gelip sizinle özel bir konuşma yapmak için hazır bekliyor.
Banda kaydedilmiş konuşmanızı duydum. Başka bir şeye ihtiyacım yok.
Sizden onunla telefonda konuşmanızı rica edebilir miyim? Bu tür ifadeler sahte olabilir. Teypte bir başkasının sesi de kullanılabilir. Kendisinin numarası rehberde mevcut. Ayrıca istediğiniz herhangi bir santraldan da numarasını öğrenebilirsiniz. Tabii ki bu iki kaynak da istenirse denetlenebilirdi. Ama tüm bunlar yaklaşık 30 saat önce gün ışığına çıktığından herhalde telefon santral sistemini bu kadar çabuk değiştiremezdik.
Bunu yapmamı istiyorsunuz değil mi?
Doğrusu evet. Sorenson telefonu alıp Cortland'ın önüne yerleştirdi. Bu benim özel hattım. Sıradan bir telefon ve santralıma da bağlanmış değil. Bu bakımdan bana güvenmelisiniz. Buyurun, bu bölge kodu.
Size güveniyorum.
Cortland telefonu kaldırıp önündeki kağıtta yazıldığı gibi Illinois'nin Centralia bölge kodunu çevirip Central'dan telefon numarasını öğrendi. Hattı kapatma düğmesine bastı, kaldırdı ve yeniden numaraları çevirdi. ''Alo, buyurun.'' dedi karşı taraftan bir ses, aksanlı bir İngilizce ile konuşuyordu. ''Adım Daniel Cortland.'' ''Ah, bana arayabileceğinizi söylemişti, biraz heyecanlıyım, anlıyorsunuz ya.''
''Evet, anlıyorum, ben de heyecanlıyım, size bir soru sorabilir miyim?''
''Elbette efendim.
Karımın en gözde rengi nedir?''
''Kırmızı, daima kırmızı ya da daha açık, gül rengi veya pembe.'' ''Peki yemeğe çıktığında en çok ne ister?''
''Şu dana eti, İtalyanca bir ismi vardı, piccata galiba.''
''Sevdiği bir şampuan türü var, bana ne olduğunu söyleyebilir misiniz?''
''Mein Gott, eczanemize sipariş verip onun üniversitesine göndermek zorundaydım hep. Sıvı sabun, bir de içinde ketokonzole diye bir şey var.''
''Teşekkür ederim Bay Schneider, bu ikimiz için de çok acı.'' ''Benim için çok daha fazla efendim, öyle tatlı bir çocuktu ki, öyle de akıllıydı ki, bu dünyanın işlerine akıl erdiremedim hiç.''
''Benim işlerime de akıl erdirilemiyor Bay Schneider, teşekkür ederim, hoşça kalın.''
Cortland telefonu yerine koyup koltuğuna çöktü.
''İlk ikisinde yutturmaca yapabilirdi ama sonuncusunda asla.''
''Ne demek istiyorsunuz?''
''Şu şampuan sadece reçeteyle ısmarlanabilir.'' Seboreik dermatit için önleyici tedavi, sürekli bu derdi çeker. Başka kimsenin bilmesini istemezdi. Bu nedenle kendi ismimle ısmarlamak durumunda kalırdım. Bay Schneider'ın yaptığı gibi.
İkna oldunuz mu?
Keşke bunların yanlış olduğunu aykırıp iç rahatlığıyla Paris'e dönebilseydim. Ama bu pek mümkün değil galiba.
Hayır, mümkün değil.
O kadar saçma bir şey ki. Jenny'den önce felaket bir evliliğim vardı, öyle sanıyordum. Büyük bir eş, harika çocuklar ama devlet beni sağda solda top gibi sektirmeye devam ediyordu. Güney Afrika, Kuala Lumpur, Fas, Cenevre, hepsinde baş ataşe olarak. Sonra Finlandiya geldi, gerçek bir büyükelçilik makamı.
Sınanıyordunuz. Bu adamlar sizi baş ataşelerin arasından çıkarıp Fransa'ya büyükelçi yaptılar. Siyasi katkıları olanlar için hazır tutulan bir mevki.
Tek nedeni bazı ateşleri söndürmüş olmam dedi Cortland. Fransa dışişleri gitgide daha fazla Amerikan aleyhtarı oluyordu. Ve ben de Washington'dan gelen Fransız aleyhtarı klişelerin üzerine bir sünger çektirebilirdim. Sanırım bunda iyiyim de.
Açıkça görülüyor ki öylesiniz.
Bu aileme mal oldu.
Jenin Clunes nasıl girdi hayatınıza?
Biliyorsunuz bu çok ilginç bir soru. Gerçekten emin değilim. Boşanma sonrası normal devreyi geçiriyordum. Gerçek bir ev yerine bir apartmanda yalnız başıma yaşıyordum. Karımla çocuklar Iowa'ya geri dönmüşlerdi. Tek başımaydım. Başka seçenekler arıyordum. İki tarafı da çıkmaz bir sokaktı. Ama bakanlık beni durmadan arıyor, bir gece o partide, başka gece bu resepsiyonda boy göstermemi istiyordu. Derken bir akşam İngiliz Büyükelçiliğindeyken bu cap canlı ve zeki güzel hanım bana ilgi duymuş gibi geldi. Beni kolumdan tutup bir gruptan öbürüne götürdü. Her birinde de benim hakkımda güzel şeyler konuşuldu. Ama onlar hep tanıdığım diplomatlardı ve dediklerini pek ciddiye almadım. Ama o ciddiye aldı ve gururumu okşadı. Devamının nasıl olduğunu anladığınıza eminim.
Zor değil.
Değil gerçekten. Zor olan şu anki durum. Ne yapacağım şimdi ben? Sanırım öfkeyle dolmam, ihanetiyle hiddetten köpürmem, öldürme peşinde koşup uluyan bir hayvan gibi davranmaya hazır olmam gerekiyor. Ama bunların hiçbirini hissetmiyorum ki. Sadece bomboş bir duygu, bitmiş tükenmiş bir şey. İstifa edeceğim elbette, devam etmek ahmakça olur. Eğer yüksek düzey bir dışişleri görevlisi bu biçimde tongaya bastırılabiliyorsa, yürüyerek değil, koşa koşa en yakın musluk tamirciliği okuluna gitmeli.
Sanırım kendinize ve ülkenize daha iyi bir biçimde hizmet edebilirsiniz dedi Sorenson.
Nasıl? Geri dönüp damlayan muslukları tamir ederek mi?
Hayır, hepsinden de zor bir işi yaparak. Sanki hiç karşılaşmamışız gibi doğruca Paris'e geri dönün, sanki bu konuşma hiç olmamışçasına.
Cortland şaşalamış bir halde konsolosluk operasyonları müdürüne baktı dik dik.
İmkansız olmasının yanında dedi nihayet. Bu insanlık dışı bir şey. Asla yapamam.
Siz mükemmel bir diplomatsınız Sayın Büyükelçi. Böyle olmasaydınız asla Paris'e gelemezdiniz.
Ama benden istediğiniz diplomasinin ötesinde bir şey. Kişiselliğin en hassas noktası. Ona duyduğum nefreti gizlememe imkan yok. Şu anda hissetmediğimi belirttiğim bu duygular onu gördüğüm ilk anda yüzeye çıkıverecektir. İstediğiniz şey tamamen mantık dışı.
Size neyin mantık dışı olduğunu söyleyeyim Sayın Büyükelçi diye sözünü kesti sonra en son. Ses tonu biraz öncekinden çok daha keskindi. Aynen sizin de dediğiniz gibi sizin zekanız ve engin tecrübenize sahip bir adam, dünyanın her yanındaki büyükelçiliklerde tanıdıkları olan ve hem iç hem de dış casusluk tehlikelerine karşı sürekli uyanık durumda olan bir dışişleri görevlisi, bir Sonnenkind'le, bir Nazi ile evlenmeye kandırılabiliyor. Ve size daha da mantık dışı bir şey söyleyeyim. Bu insanlar 30-40 yıldır herhangi bir yerde gizlenmekteler. Vakitleri geldi ve artık duvarlardaki çatlaklardan dışarı sızıyorlar. Ama ne kim olduklarını ve ne de nerede olduklarını biliyoruz. Sadece var olduklarını biliyoruz. Yüksek mevkilerdeki yüzlerce erkek ve kadının listelerini gönderdiler. Bunlar onların bu hareketi içinde olabilirler de olmayabilirler de. Size bu ülkede en yakın müttefik ülkelerde yayılan korkuyu ve kargaşa havasını anlatmama gerek yok. Kendiniz görüyorsunuz. Çok yakında bir isteri krizine dönüşecek. Kim Nazi, kim değil, bunu kimse bilemiyor.
Söylediğiniz hiçbir şeye karşı çıkacak değilim ama masum bir koca olarak Paris'e geri dönmem olacakları nasıl değiştirebilir ki?
Bilgi Sayın Büyükelçi, bu Sonnenkindlerin nasıl eylem yaptıklarını, kimlerle temasa geçtiklerini, yeni kuşak Naziler içindeki meslektaşlarına nasıl ulaştıklarını öğrenmek zorundayız. Bunların mutlaka bir iç yapısı var. Bir hiyerarşiye uzanan emir komuta zinciri ve zincirin şu anki bir halkası Bayan Cortland. Fransa'daki büyükelçinin karısı bu hiyerarşide hiç de sıradan biri olamaz.
Gerçekten de Jane'nin fark etmeden size yardımcı olabileceğine inanıyor musunuz?
Jane'nin elimizdeki en önemli kişi. Dürüst olalım. Elimizdeki tek kişi. Başka bir Sonnenkind bulsak bile rütbesi içinde bulunduğu koşullar ve Almanya'dan 1-2 dakikalık bir jet uçuşu sonucu ulaşılabilecek bir yerde bulunması kendisini birinci aday kılıyor. Eğer üstleriyle temasa geçerse ya da onlar onunla temasa geçerlerse bizleri doğruca hareketin liderlerine götürebilir. Bu liderleri bulup mutlaka ortaya çıkartmalıyız. Kanseri kesip atmanın tek yolu bu. Bize yardım et Daniel, lütfen bize yardımcı ol. Cortland'da yine bir sessizlik aldı. Koltukta ağırlığını bir yandan diğer yana kaydırdı. Bir diplomat için hiç de alışılmış olmayan bir şekilde ellerini nereye koyacağını bilemez haldeydi. Yerinde rahatsızca kıpırdandı, parmaklarını kır saçlarının arasından geçirdi ve birçok kez çenesini sıvazladı. En sonunda da konuştu.
''O piçlerin neler yaptığını görüyorum, onlardan nefret ediyorum. Bu numarayı becerebileceğimi garanti edemem ama çalışacağım.''
Jane'in Clunes Cortland, eğer ve çizme mağazasında deri tezgahına yaklaşıp yöneticiyle konuşmak istediğini söyledi. Kısa bir süre sonra sarımsı renkte pahalı, minik bir peruk takmış, ufak tefek, zayıf bir adam göründü. Binici giysileri içindeydi. Külot pantolonuyla kılığını tamamlıyordu.
''Buyurun madam, size nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi Fransızca.
Jane'in arkasındaki kimi oturmuş, kimi ayakta duran müşterilere bir bakış fırlatarak.
''Güzel bir dükkanınız var.'' diye karşılık verdi büyükelçinin karısı. Konuşması geldiği kökeni hiç ele vermiyordu.
''Ah Amerikalısınız.'' dedi neşeyle yönetici.
''O kadar belli oluyor mu?''
''Yo hayır madam, Fransızcanız mükemmel.''
''Arkadaşım Andre bana hep ders veriyor ama bazen Andre'nin çok nazik olduğunu düşünüyorum. Bana karşı biraz daha katı olmalı.''
''Andre mi?'' diye sordu külot pantolonlu kısa boylu adam Jane'e dikkatle bakarak.
''Evet, kendisini tanıyabileceğinizi söylemişti.''
''Çok kullanılan bir isim öyle değil mi madam? Örneğin Andre adında bir müşteri buraya birkaç gün önce çizmelerini bırakmış ve bu çizmeler de evvelsi gün tamir edilmiş olabilir.''
İnanıyorum ki Andre bundan da söz etmiştir.
Lütfen benimle gelin. Yönetici tezgahın arkasında sağ tarafa doğru yöneldi. Dar bir girişi örten yeşil kadife bir perdeden içeri dalıp müşterisine başıyla bir işaret yaptı. İkisi beraber boş bir büroya gittiler. Siz benim tahmin ettiğim kişi olmalısınız sanıyorum siz.
Kendi kimliğim söz konusu değil monsieur.
Tabii ki değil madam.
Washington'daki bir adam kedi kuşu ismini de kullanabileceğimi söylemişti.
Bu yeterli. Kedi kuşu birkaç haftada bir değiştirilen şifrelerden birisi. Yine beni takip edeceksiniz. Arkadaki çıkışa gideceğiz. Oradan arabayla Paris'in dışında bir Luna Park'a kısa bir yolculuğunuz olacak. Giriş biletinizi güney kapısında ikinci gişeden alın ve bileti Andre almalıydı. Böyle de olmaz ki gibi bir şey diyerek itirazda bulunun, anladınız mı?
Güney girişi ikinci gişe. Andre ismini vererek itiraz edeceğim. Evet, aklımda.
Bir saniye lütfen. Yönetici aşağıya uzanıp masaya monte edilmiş bir daire haberleşmenin düğmesine bastı. Gustav, Monsieur Andre adına bir teslimatımız olacak. Lütfen derhal aracın başına geçer misin?
Dışarıdaki küçük bir park yerinde Jeanne'in bir minibüsün arkadaki koltuğuna otururken şoför de direksiyonun arkasına geçip motoru çalıştırıyordu.
Aramızda hiçbir konuşma geçmesin lütfen dedi sokak aralığından çıkıp caddeye geçerken. Yönetici boş ofise döndü. Yeniden dahili haberleşmeye uzandı. İkinci bir düğmeye bastı ve konuştu. Bugün erken çıkıyorum Simon. İşler durgun. Saat 6'da kapat. Sabaha görüşürüz.
Sıra sıra dükkanların arkasında bulunan park yerindeki motosikletine doğru gitti. Ayağını gaz pedalına bastı. Motor birden devir yükseltip sokak aralığından hızla çıktı. Deri dükkanının içindeki telefon çaldı. Tezgahta duran bir muavin açtı.
''Lachel et la Bert dedi.
''Monsieur Rambo'' diye aykırdı attaki ses. ''Immediamen.''
''Affedersiniz.'' diye yanıtladı muavin. Arayan kimsenin küstahlığına kızmıştı.
''Monsieur Rambo bugün yok.''
''Nerede kendisi?''
''Nereden bileyim ben, ne anasıyım ne de aşığı.''
''Bu çok önemli.'' diye aykırdı telefondaki adam.
''Hayır, siz önemli değilsiniz. Ben önemliyim. Ben satış yapıyorum, siz engel oluyorsunuz. Dükkanda da müşteriler var. Cehenneme kadar yolunuz var.'' Muavin telefonu kapayıp pahalı vücudu için tasarımlanmış dekolte bir Givenchy kokteyl elbisesi giyen genç bir kadına gülümsedi. Kadın parke zemin üzerinden salınarak yürüdü, bol paralı bir metresin yarı fısıltılı sesiyle konuştu.
''Andre'ye bir mesajım var.'' dedi baygın bir sesle. ''Andre bunu mutlaka duymak isteyecek.''
''Burada terk edilmiş durumdayım matmazel.'' dedi muavin gözleri kadının göğüslerinde gezinirken. ''Ama Monsieur Andre'ye gelen her mesaj sadece yöneticiye verilir. Kendisi de bugün yok.''
''Ya ne yapacağım peki ben?'' diye şımarıkça konuştu kadın.
''Eh o zaman siz de mesajı bana verin matmazel. Ben yönetici Monsieur Rambo'nun güvendiği bir yardımcısıyım.''
''Öyle mi yapsam acaba? Bilmem ki, çok da gizli.''
''Ama size daha şimdi açıkladım. Ben yakın, güvendiği biriyim. Monsieur Rambo'nun güvenilir bir yardımcısıyım. Belki de bu haberi bana yandaki kafede bir şeyler içerken de verebilirsiniz.''
''Yo, arkadaşım nereye gitsem izler beni. Limuzin ise dışarıda. Andre'ye sadece Berlin aramasını söyleyin.''
''Berlin'i mi?''
''Ben ne bileyim, sadece size mesajı verdim.'' dedi genç kadın ve poposunu sallayarak mağazadan çıktı.
''Berlin ha?'' dedi muavin kendi kendine. ''Bu çok saçmaydı. Rambo Almanlardan nefret ederdi. Dükkana geldiklerinde onlara kaba davranır, fiyatları da iki katına çıkarırdı.''
İkinci şubenin ajanı sakince deri mağazasından dışarı çıktı. Sonra şubeye ait sivil arabaya doğru fırladı. Kapıyı açtı, sürücünün yanına geldi ve küfürü bastı.
''Lanet olsun, kadın içeride yoktu.''
''Ne diyorsun sen, dışarı çıkmadı ki?''
''Herhalde, ben de öyle tahmin ediyorum.''
''Nerede peki o zaman?''
''Ben ne bileyim, şehrin bir yerinde bir başka sokaktadır herhalde.''
''Biriyle temasa geçtiler ve başka bir kapıdan çıktılar.''
''Tanrım, ne zekisin.''
''Sen dalga geç bakalım.''
''İkimizin de bilmesi gerekirdi. Bunun gibi yerlerin bir arka kapıları olur. Ben içeri girdiğimde sen arkaya dolanacaktın, orada bekleyecektin.''
''Psikopat değiliz dostum, en azından ben değilim.''
''Değiliz. Biz sadece aptalız. Kaç kere yaptık böyle işleri? Birimiz adamı takip eder, diğerimiz de arka kapıyı tutar.''
Çok konuştun ama diye itiraz etti sürücü. Burası Şanzelize, Montmartre değil. Kadın da büyükelçinin karısı, sıradan bir katil değil.
Umarım müdür Moro da olayı böyle görür. Açıklayamadığı nedenlerden dolayı şu elçinin karısına fena kafayı takmış görünüyor.
Onu arasam iyi olacak.
Lütfen ara. Ben numarayı unuttum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 402.